Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 15.
Tanrı ölünce insanlar, yani anlaşılması ve kurulması gereken tarih kalır. O zaman baş kaldırının göbeğinde yaratma gücünü de bastıran yok sayıcılık bu tarihin türlü yollarla kurulabileceğini belirtir. İnsan bundan böyle üzerinde yalnız olduğunu bildiği yeryüzünde us dışının cinayetlerine, insanlar imparatorluğuna doğru yol alan usun cinayetlerini de katar. Korkunç erekler tasarlar. Baş kaldırının ta kendisinin ölümünü de tasarlar bu arada. Baş kaldırıyorum, öyleyse varıza ve yalnızızı ekler. Tarihsel başkaldırı. Özgürlük, sağanakların savaş arabası üzerine yazılmış olan bu korkunç at, bütün devrimlerin özündedir. O olmadı mı, adalet düşünülmesi olanaksız bir şey gibi gelir ayaklanmışlara. Yine de bir zaman gelir, adalet özgürlüğün bir süre yasaklanmasını ister. O zaman büyük ya da küçük bir yıldırı gelip devrimi taçlandırır. Her baş kaldırı bir suçsuzluk özlemidir. Varlığa yönelen bir sesleniştir. Ama bir gün olur, özlem silahları kendi eline alır. Tüm suçluluğu, yani öldürmeyi ve şiddeti omuzlarına yüklenir. Böylece bayağı baş kaldırılar, kral öldüren devrimler, bir de 20. yüzyıl devrimleri gittikçe daha tam bir kurtuluşu yerleştirmeye kalktıkları oranda büyüyen bir suçluluğu benimsemişlerdir. Artık göz kamaştırıcı bir duruma gelmiş bir çelişki, kurucularımızın yüzlerinde, söylevlerinde parıldayan mutluluk ve umut havasını bizim devrimcilerimizin de taşımasını önlemektedir. Kaçınılmaz bir şey midir bu? Başkaldırının değerlerini belirler mi, yoksa onu çelmeler mi? Doğa ötesi başkaldırı konusunda olduğu gibi devrim konusunda da sorulacak soru budur. Gerçekten de devrim başkaldırının mantıksal bir sonucundan başka bir şey değildir. Devrim eylemini çözümlerken yoksadığı şey karşısında insanı doğrulamak yolundaki şu umutsuz ve kanlı çabayı göreceğiz yine. Devrimcilik insanın şu eğilmek istemeyen yanının savunmasını üstlenir ama ona zaman içinde egemenlik vermek ister. Kaçınılmaz gibi görünen bir mantıkla Tanrı'yı yatsıyıp tarihi seçer. Kur'an olarak devrim sözü gökbilimdeki anlamını sürdürür. Halkayı kapatan, yolun tamamlanmasından sonra bir hükümetten başka bir hükümete geçen bir devinimdir bu. Hükümet değişikliğine başvurulmadan yapılan bir mülk yönetimi değişikliği devrim değil, düzeltmedir. Başvurduğu yollar ister kanlı ister barışçı olsun, aynı zamanda politik olarak da belirmeyen ekonomik devrim yoktur. Bu bile başkaldırı eyleminden ayırır devrimi. O ünlü "Hayır ekselans, bir başkaldırı değil bu, bir devrim" sözü de bu temel farkı belirler. Tam olarak yeni bir hükümet kurulacağı kesin anlamına gelir. Başkaldırı devinimi çabucak duruverir. Tutarlılıktan yoksun bir tanıklıktan başka bir şey değildir. Devrimse tam tersine düşünceden yola çıkar. Başkaldırı yalnızca bireysel deneyimden düşünceye götüren devinimler, devrim tarihsel deneyime düşüncenin girişidir. Bir başkaldırı deviniminin tarihi her zaman için bir daha dönmemesiyle olaylara bağlanmanın, bir öğreti de bir neden gerektirmeyen karanlık bir karşı gelmenin tarihidir. Buna karşılık devrim bir eylemi düşünceye göre biçimlendirme, dünyayı kuramsal bir çerçeveye uydurma çabasıdır. Bunun için başkaldırı insanları öldürür, devrimse hem insanları hem ilkeleri yok eder. Ama aynı nedenlerle tarihte şimdiye dek bir devrim olmadığı da söylenebilir. Bir devrim olabilir ancak bu da kesin devrim olur. Halkayı kapatır gibi görünen devinim daha hükümetin kurulduğu anda bir yenisine başlar. Kargaşacılar, başta da Varlet, dolaysız anlamda hükümet ile devrimin uzlaşmaz olduğunu görmüşlerdir. Hükümet olması gibi basit bir neden dolayısıyla hükümetin devrimciliği bir çelişkidir der Proudhon. Deneyi de yapıldıktan sonra bir hükümetin ancak bir başka hükümete karşı devrimci olabileceğini ekleyelim buna. Devrimci hükümetler çoğu zaman savaş hükümetleri olmaya zorlarlar kendilerini. Devrim nedenli genişse varsaydığı savaş payı da o denli büyüktür. 1789'dan çıkan toplum Avrupa için dövüşmek ister. 1917'den doğan devrim de dünya egemenliği için dövüşür. Tümcü devrim dünya imparatorluğunu ister sonunda. Nedeni ileride göreceğiz. Bu olur mu olmaz mı bilinmez ya, oluncaya dek insanların tarihi bir anlamda birbiri ardından gelen başkaldırıların toplamıdır. başka bir deyimle uzamda açık bir anlatım bulan geçiş devinimi zaman içinde bir yaklaştırmadan başka bir şey değildir. 19. yüzyılda inançla insan türünün ilerleyen kurtuluşu diye adlandırılan şey dışarıdan bakıldığı zaman birbirlerini aşarak düşüncede bir biçime ermeye çalışan ama yerde ve gökte her şeyi kalıcı duruma getirecek kesin devrime ulaşmamış olan sonu gelmez bir başkaldırılar dizisi olarak görünür. Yüzeysel bir inceleme, gerçek bir kurtuluştan çok insanın kendi kendini kesinlemesi, gittikçe genişleyen ama hiçbir zaman bitmeyen bir kesinleme sonucunu çıkarırdı. Gerçekten de bir tek devrim olsaydı artık tarih olmazdı. Mutlu birlik ve doygun ölüm olurdu yalnız. Bu nedenle tüm devrimciler sonunda dünya birliğine varma ereğini güder, tarihin bir sona ulaşacağına inanıyormuş gibi davranır. 20. yüzyıl devriminin özgürlüğü şimdiye dek ilk kez hem de açık açık anaşarsis Clouds'un eski düşünü yani insan türünün birliğini aynı zamanda da tarihin kesin taçlanışını gerçekleştireceğini ileri sürmesidir. Başkaldırı devinimi ya hep ya hiçe açıldığı, doğa ötesi başkaldırı dünya birliğini istediği gibi 20. yüzyılın devrim devinimi de mantığının en açık sonuçlarına varmış olarak silah elde tarihsel tümlüğü ister. O zaman başkaldırı yararsız ya da gününü doldurmuş olmak korkusu altında devrimci olmaya zorlanır. Başkaldıran insan için Stirner gibi kendi kendini tanrılaştırarak ya da yalnızca tutumuyla kurtulmak söz konusu değildi artık. Nietzsche gibi türü tanrılaştırmak ve Ivan Karamazov'un dileğine uygun olarak herkesin kurtuluşunu sağlamak için üstün insanlık ülküsünü benimsemek söz konusudur. Cinler ilk kez sahneye çıkar ve çağın en büyük gizlerinden birine ışık tutarlar. Usun güç istemiyle özdeşliği. Tanrı öldüğüne göre dünyayı insanın kendi güçleriyle değiştirip düzenlemek gerekir. İlenç gücü buna yetmediğine göre silah gerekir. Tümün fethi gerekir. Devrim her şeyden önce de özdekçi olduğunu ileri süren devrim, doğa ötesi bir haçlı seferinden başka bir şey değildir. Ama tümlük birlik midir? Bu denemenin yanıtlanması gereken bir soru bu. Ne var ki bu çözümlemenin ereği devrim olgusunu hep yeni baştan betimlemek olmadığı gibi büyük devrimlerin ekonomik ve tarihsel nedenlerini araştırmak da değil. Kimi devrim olaylarında doğa ötesi başkaldırının mantıksal gelişimini, aydınlatıcı örneklerini, sürekli izleklerini bulmak. Başlıca devrimler biçimlerini ve özgünlüklerini öldürmeden alır. Hepsi ya da hemen hepsi insan öldürücü olmuştur. Ama kimileri fazla olarak kral öldürücülükle tanrı öldürücülüğü de uygulamıştır. Doğa ötesi başkaldırı tarihi Seyd'le başladığı gibi gerçek konumumuz da kral öldürücülerle Seyd'in çağdaşlarıyla şimdilik ölümsüz ilkeyi öldürmeyi göze alamayıp da tanrıyı yeryüzünde cisimlendirene saldıranlarla başlar. Ama insanların tarihi ilk başkaldırı deviniminin karşılığını yani kölenin başkaldırısında gösterir bize. Kölenin efendiye karşı baş kaldırdığı yerde, ilkeler göğünden uzakta, acımasız yeryüzünde bir başkasının karşısına dikilmiş bir insan vardır. Sonuç bir insanın öldürülmesidir yalnızca. Kölelerin çıkardığı kargaşalıklar, kanlı ayaklanmalar, baldırı çıplakların savaşları, dağlıların baş kaldırıları, bütün aşırılıklara, bütün aldatmacalara karşın devrimci ruhun en arı biçimlerinde, örneğin 1905 yılının Rus yıldırıcılığında bulacağımız bir eşdeğerlilik ilkesini, yaşama karşı yaşam ilkesini öne sürer. İsa'dan 20-30 yıl önce ilk çağın sonunda Spartaküs'ün başkaldırısı örnek bir başkaldırıdır. İlkin bir gladyatörler insan insana savaşa adanmış, efendilerinin keyfi için öldürmeye ya da ölmeye yargılanmış köleler başkaldırısının söz konusu olduğunu belirtmek gerekir. 70 kişiyle başlayan bu başkaldırı sonunda en iyi Roma birliklerini ezen ve ölümsüz kentin üzerine yürümek için İtalya'nın aşağısından yukarısına doğru ilerleyen 70 bin kişilik bir ayaklanmışlar ordusu olur. Yine de Andre Prodemux'un da belirttiği gibi bu başkaldırı Roma toplumuna yeni hiçbir ilke getirmemiştir. Spartaküs'ün bildirisinde kölelere eşit haklar vaat edilmekle yetinilir. İlk başkaldırı eyleminden söz ederken çözümlediğimiz bu olgudan hukuka geçiş başkaldırının bu düzeyinde bulabileceğimiz biricik kazançtır gerçekten. Ayaklanmış kişi köleliği yatsır ve efendinin eşitliği olduğunu bildirir. Kendisi de efendi olmak ister. Spartaküs'ün başkaldırısı hep bu hak isteme ilkesini aydınlatır. Köleler ordusu köleleri kurtarır, hemen sonra da eski efendilerini kendilerine köle olarak verir. Gerçekliği kuşkulu bir anlatıya göre yüzlerce Roma yurttaşı arasında gladyatör dövüşleri düzenlenmiş, sıralara da sevinçten ve coşkunluktan çadıran köleler yerleştirilmiş. Ama insanları öldürmek daha çok insan öldürmekten başka sonuç vermez. Bir ilkeyi başarıya ulaştırmak için bir başka ilkeyi yıkmak gerekir. Spartaküs'ün düşlediği güneş ülke ancak ölümsüz Roma'nın, tanrılarının ve kurumlarının yıkıntıları üzerinde yükselebilirdi. Spartaküs'ün ordusu da suçlarının cezasını ödemenin dehşetine düşmüş, Roma'nın üzerine yürür gerçekten, onu kuşatmak ister. Yine de bu büyük karar dakikasında kutsal duvarları görünce ordu durur, geri çekilir. İlkeler önünde, kurum önünde, tanrılar kenti önünde geriler sanki. Bu kent yıkılınca bu yabanıl adalet isteğinden, şimdiye dek bu mutsuzları ayakta tutmuş olan yaralı ve çılgın aşktan başka ne konulabilirdi yerine? Ne olursa olsun savaşmadan geri döner ordu. Garip bir içgüdüyle köle başkaldırılarının kaynak noktasına dönmeye, tutkularının uzun yolunu ters yönden geçerek Sicilya'ya çekilmeye karar verir. Kendilerini bekleyen büyük işler karşısında bundan böyle yalnız ve silahsız kalmış, kuşatılacak gök karşısında cesareti kırılmış bu kısmetsiz kişiler tarihlerinin en arı ve en sıcak noktasına, ölmenin kolay ve iyi olduğu ilk çığlıklar toprağına dönmektedir sanki. Bozgun ve ölüm başlar o zaman. Spartaküs son savaştan önce kendilerini bekleyen yazgı konusunda adamlarına bilgi vermek için bir Roma yurttaşını çarmıha gerdirtir. Savaş sırasında bir simge sayılmaması olanaksız olan kudurgan bir eğilimle Roma birliklerine komuta eden Crassus'a yaklaşmaya çalışır durmadan. Ölmek ister ama o sırada bütün Romalı efendilerin simgesi olan kişiyle adam adama bir savaşta ölmek ister ama en yüce eşitlik içinde. Crassus'un yanına varamayacaktır. İlkeler uzaktan çarpışır. Romalı general de kıyıda durur. Spartaküs ölecektir istediği gibi ama kendisi gibi köle olan ve onun özgürlüğüyle birlikte kendi özgürlüklerini de öldüren paralı askerlerin kılıçları altında. Crassus çarmıha gerilmiş biricik yurttaş için binlerce köleyi öldürtecektir. Bunca haklı başkaldırıdan sonra Capua'dan Roma'ya giden yol üzerine sıra sıra dikilecek olan 6000 çarmıh köleler kitlesine güç dünyasında denge bulunmadığını, efendilerin kendi kanlarının pahasını en yüksek faiziyle hesapladıklarını kanıtlayacaktır. Çarmıh İsa'nın da işkenceyle öldüğü yerdir. Birkaç yıl sonra onun bu köle cezasını sırf bundan böyle alçaltılmış yaratığı efendinin amansız yüzünden ayıran bu korkunç uzaklığı azaltmak için seçmiş olduğu düşünülebilir. Başkaldırı dünyayı ikiye bölmesin, acı göğü de sarsın, onun insanların lanetlemesinden uzak tutsun diye girer araya. En büyük işkenceyi kendisi de çeker. Daha sonra devrimci anlayışın gökyüzüyle yeryüzünün ayrılışını kesinlemek isteğiyle işe yeryüzündeki temsilcilerini öldürmekten başlayarak Tanrı'yı cisminden sıyırmakla başlamasına kim şaşar? 1793'te başkaldırı çağları bir dar ağacında sona erer, devrim çağları başlar. Kral öldürücüler. 21 Ocak 1793'ten önce de 19. yüzyılın kral öldürmelerinden önce de krallar öldürülmüştü. Ama Ravaillac, Damiens ve benzerleri kralın kendisini vurmak istiyorlardı. İlkeyi değil, başka bir kral istiyorlardı o kadar. Tahtın uzun süre boş kalabileceğini düşünemiyorlardı. 1789 yeni çağların başlangıç noktasında yer alır. Çünkü bu çağın insanları başka şeyler arasında tanrısal hak ilkesini de yıkmak, son yüzyılların düşünce çekişmelerinde oluşan yoksama ve başkaldırma gücünü tarihe sokmak istemişlerdir. Böylece geleneksel zorba öldürmeye uslamlama sonucu bir tanrı öldürme eklemişlerdir. İnançsız denilen düşünce, filozofların ve hukukçuların düşüncesi bu devrime yardımcı olmuştur. Bu işin olabilirlik kazanması, kendini yasaya uygun bulabilmesi için kilisenin engizisyonla gelişen, yersel güçlerle suç ortaklığı etmesiyle sürüp giden bir eğilimle acı çektirme görevini yüklenerek efendilerden yana çıkması gerekmiştir. Sonsuz sorumluluğu da budur. Mielet, devrim destanında yalnız iki büyük kahraman görmek istemekte haklıdır. Hristiyanlık, bir de devrim. Gerçekten de 1789, Tanrı iyiliği ve adaletin savaşıyla açıklanır ona göre. Mielet, ölçü tanımaz yüzyılıyla birlikte büyük kavramlardan hoşlansa bile burada devrim bunalımının en derin nedenlerinden birini göstermiştir. Eski yönetimde krallık, yönetiminde her zaman kuralsız olmasa bile ilkesinde tartışılmaz biçimde böyle olmuştur. Tanrısal hakka dayanıyordu, yani yasallığı tartışılamazdı.
Ayrım sonu.